Memleket Hikayeleri Refik Halit Karay. 1. Kaset 1. Yüz İnkılap Kitabevi 19. Baskı. Günümüz Türkçesine uyarlayan Ender Karay. 6. Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Okuyan Ebru Şahiner. 1888 yılında Beylerbeyi'nde doğan Refik Halit, 18. yüzyıl sonlarında bir kolu Mudurnu'dan İstanbul'a göçen Karakayış ailesindendir. Galatasaray Sultanesi ve Mektebi Hukuk'ta okuyan yazar, meşrutiyet sıralarında gazeteciliğe başlamıştır. Kısa sürede öne kavuşmuş, Fecri Ati Edebiyat Topluluğu'nun kurucularından olmuştur. Kirpi adıyla yazdığı taşlamaları ve siyasal yazıları sonucu İttihat Terakki Hükümeti'nce Anadolu'nun çeşitli illerinde 5 yıl sürgüne gönderilmiş, ancak 1. Dünya Savaşı'nın son yılı İstanbul'a dönebilmiştir. Dönüşünde Robert Kolej'de öğretmenlik, Sabah Gazetesi başyazarlığı, iki kez Posta Telgraf Genel Müdürlüğü yapan Refik Halit, bu süreçte tanınmış Ay Dede Mizah dergisinde çıkarmıştır. Bazı siyasal davranışları yüzünden memleketten ayrılmak zorunda kalan yazar, Halep'e yerleşerek Vahdet Gazetesi'ni çıkarmış, Hatay'ın Türkiye'ye bağlanmasında yazıları ve çalışmaları ile katkıları olmuştur. 1938'de yurda dönen Refik Halit, dergi ve gazetelerde günlük yazılar yazmış ve 20 kadar roman kaleme almıştır. 18 Temmuz 1965 tarihinde İstanbul'da ölen yazar, tekniği, dilinin güzelliği, taşlamalarının inceliği ve tasvirlerinin kuvvetiyle ün yapmış, modern Türk edebiyatının temel taşlarından biri olmuştur. Zorunlu bir açıklama. Son 50 yılda özellikle Arap ve Fars kökenli kelimelerin ayıklanması ve yerlerine öz Türkçelerinin kullanılması sonucu çok hızlı değişen dilimiz, kuşaklar arasındaki iletişimde bazı zorluklar doğurmuştur. Dede ile torun arasındaki bağlanma güçlüğü geriye dönüş düşünülemeyeceğine göre eskinin yeniye uyarlanmasını zorunlu kılmıştır. Çağında en yalın ve herkesce anlaşılır Türkçeyi kullanmakla ün yapmış bulunan Refik Halit bile bu gelişim ve değişim karşısında 50 yılda günümüz orta öğretim gençleri için güç kavranır duruma düşmüştür. Memleket Hikayelerinin 2 ila 8. baskılarında korunan orijinal metninin elinizdeki 10. baskısından başlayarak yaşamakta olduğumuz dile ılımlı bir yaklaşımla uyarlanmasına zorunluluk duyurulmuştur. Rastlanacak kusurların iyi niyetimize bağışlanması dileğimizdir. E.K. Memleket Hikayeleri hakkında yazılanlar. Ben edebiyata biraz meraklıyımdır. Eskiden bu merakım estetiğin sınırı içinde kalırdı. Şimdi biraz daha derine gidip kitaplardan yazarlarına, yazarlardan çağların düşüncelerine ve toplumların davranışına doğru uzanmak isterim. Mesela çok eskiden büyük üstad Refik Halit'in Memleket Hikayelerini salt bir güzel yazı okumak keyfi, katkısız bir edebi zevk için ezberlemiştim. Şimdi onları yeniden okuyor ve her birinde o edebi keyfin ötesinde bambaşka hazineler keşfediyorum. Bana onlar vatan Anadolu'nun yarım yüzyıl içinde değişen ve değişmeyen davranışlarını en keskin ışığı tutuyor. Onlar sayesinde Üstad Refik Halid'in öze varmaktaki büyük kudretine ve zamanı yenen eşsiz görüş ve anlayışına bambaşka bir anlayışla hayran oluyorum. Bana o hikayeler bugün Anadolu'nun insan ve sosyal hayatı üzerine yazılmış ve yazılacak en azametli psikoloji ve sosyoloji eserlerinden daha etraflı, daha derin, daha dolu ve daha gerçek geliyor. Öyle sanıyorum ki bu hikayeleri okumadan Anadolu'yu anlamanın, anlamaya başlamanın imkanı yok. Bavuluna kamerasını, not defterini, Mahmut Makal ve Fakir Baykurt'un eserlerini doldurarak Anadolu'yu keşfe hazırlananları haritaya bakmadan ve yola çıkmadan önce o yarım yüzyıllık memleket hikayelerini okumalarını salık veririm. Ne yalan söyleyeyim, ben insanları iyi anlatan ve sevdiren edebiyatın taraflısıyım. Olayları ve zamanı, asıl o duru kafa ve engin insan aşkıyla yazılmış eserler dayanabiliyor da ondan. Profesör Sabri Esat Siyavuşgil, 1964. Türk endüstrisi yenidir ve son yıllarda kurulmuştur. Daha bir işçi problemi yokken Refik Halit 1920'de yayınladığı Memleket Hikayelerinde bu hikaye kitapta 1909 tarihini taşımaktadır. İlk sosyal hikayeyi yazdı. Refik Halit'in Memleket Hikayelerinde ulaştığı yüksek sanat örneğine bir daha erişilmemiştir. Dil, üslup ve edebi yönden bugün de aşılamayan bu hikayeler modern Türk edebiyatının en güzel ürünleridir. Profesör Otto Spies, Bonn 1963. Refik Halid'in memleket hikayelerinde yer alan Yatık Emine, Cer Hocası, Sarıbal ve başkaları Anadolu'yu ve orada yaşayan yerli tiplere özel havası içinde o zamana kadar görülmemiş bir canlılık ve aydınlıkla bize tanıtır. Bunlar hep bizim hayatımızın hikayeleridir. Aga Sırrı Levent. Refik Halit, memleket hikayelerinde hiçbir siyasal inanç gözetmeden bütünüyle insanların acılarını incelemiştir. Yatık Emine, Koca Öküz, Sus Payı, Kuvvete Karşı, Cer Hocası ayrı ayrı birer ıstırap tahlilleridir. Refik Cevat Ulunay. Memleket hikayeleri Türk edebiyatında Anadolu'nun ilk hakiki hikayeleridir. Anadolu memleket hikayelerinde bütün gerçek varlığı ve iç dünyasıyla karşımıza getirilmiştir. Nihat Sami Banarlı. Memleket hikayeleri gerçekten öz hikayeleridir. Ondan sonra ne kadar gayretliler çıktı, bu yolda uğraştı fakat gözlerindeki kalın perdeyi sıyıramadılar, kabukta kaldılar, öze varamadılar. Refik Halid'in sanat prizmasından süzdüğü manzaralar, doğa ve kişiler altın suyuna batırılmış zincirler gibi kıvılcımlı bir parıltı ile göz alır. Şeftali Bahçeleri, Sarıbal, Yatık Emine hikayeleri, hikayeye memleketin girişidir. Bunlarda yazıldığı çağın manzarası, psikolojisi, mantığı, iç ve dış varlığıyla bütün memleket yaşar. Hakkı Süha Gezgin, not. Memleket hikayelerinin çoğu dünya dillerine çevrilmiş, tamamı Fransızca yayınlanmıştır. Yatık Emine 1. Akşam üzere geç vakit jandarma temini kalemden, resmi dairelerde yazı işlerinin görüldüğü yer. Çıkarken çavuş odaya girdi, selam verip bir kağıt uzattı. İl merkezinde ard arda olaylar çıkmasına sebep olan uygunsuz takımından Yatık Emine ilçede oturtulmak ve başka yere gitmesine engel olunmak üzere yollandığından gereğinin yapılması emrediliyordu. Kaymakam bu tezgahının arkasında kırmızı mürekkebe batmış kamış kalemle yazdığı havalede kasabanın genel ahlakını bozmasına meydan verilmemek için gereken önlemlerin jandarma bölük komutanlığınca alınması demişti. Teğmen daha yeni okuldan çıkmış pembe, sarışın, tüy gibi ince, güzel endamlı bir delikanlıydı. Okulda adı Dal Sabri'ydi. Bunu okuyunca garip bir utangaçlıkla hafifçe kızardı, daha bu cinsten bir işe ikrastlıyordu. Fakat çavuşa acemiliğinden renk vermemek ve çapkın görünmemek için kaşlarını biraz çatarak çok ciddi yapmak istediği bir sesle "Getirin onu buraya," dedi. Ne yapacağını kendisi de pek iyi bilmiyordu. Önce şu kadını bir görecekti, sonra da belki korkutacak, ona bazı emirler verecekti. Dirseklerini masasına dayadı, önüne kağıdı çekti ve bekledi. Burası Ankara'ya 2 gün öte, ana yollardan aykırı, küçük bir kasabaydı. 2 gün bitmez tükenmez yokuşlar çıkılarak bin yorgunlukta gücü tükenmiş ve ezilmiş bir durumda gelindiği halde orada oturulacak bir kahve, yatacak bir han bulunmaz. Şu çıplak kuru memlekete varmak için neden bu kadar yollar aşıp güçlükler çekildiğini insan bir türlü anlamazdı. Soğuk, barınılmaz bir kışı, susuz, dayanılmaz bir yazı vardı. Yüreğe oranla o kadar yolsuz ve yüksekti ki sanki buraya insanlar yokuşları tırmana tırmana değil, gökten serpilerek gelmiş ve inmeye iz bulamayarak öyle, dünyaya ilgisiz bir küme halinde kalmışlardı. Haymana Ovası'nın ortasında en yüksek bir yerde gözcü gibi bekleyen kasaba, kerpiç evleri ve ağaçsız sokaklarıyla ne kadar zevksiz, yürek karartıcıydı. Bütün ömürlerini sonuç vermeyen davalar arkasında büyük ümitlerle koşa didişe geçirip, sonunda umduklarını bulamadan yıkılıp ölen adamlar gibi buraya tırmananlar da hiç kuşkusuz arayıp beklediklerini bulamamaktan ileri gelme bir kederle düşüp kalmışlardı. İlk insanlar o yanı kovaları, sarp dağları aşarak buraya çıkmaya neden gerek görmüşlerdi. Tufan gibi nasıl bir tehlike önünden kaçarak buraya yerleşmişlerdi. O şimdi bilinmiyordu fakat herhalde bu derece zorluğa katlanabilmek için önemli sebepler olmalıydı. Zaten yöredeki halk ile kolayca buluşup ilişkiye girişememek yüzünden bu kasaba gayet geri, gayet uyuşuk, atılımsız kalmıştı. Ne gençlerinde hayatın ilk tadlarını duymaktan gelen bir iştah, bir sıcaklık, ne de ihtiyarlarında rahat bir yaşlılığın verdiği çubuklu, hikayeli bir keyif. Kadınlar ise taş gibi duygusuz, kütük kadar hareketsiz ve donuktular. Fakat hepsinin de ne kadar gürbüz, ne dinç ve sağlam vücutları vardı. Sıtmaların tırmanamadığı, hastalıkların barınamadığı bu dağ sırtında çınarlar gibi gelişe genişliğe uzun, bıktırıcı bir ömür sürüyorlardı. Ne kadar heyecansız, ne derece uyuşuk bir ömür. Hayatın alt tabakalarda insanları kavuran, çarpışıp didiştiren fırtınaları burasını tutmuyordu. Burada duygu yönünden de durgun, değişimsiz bir hava, karları lapa lapa yağan, kıpırtısız bir dağ iklimi vardı. Köylerinde halk apaçık, kaç göçsüz gezip yaşadıkları halde bu kasabada kadınların iki gözünü birden görmek olanaksızdı. Gelin bir evde kayınbabasından kaçar, güvey baldızının yüzünü tanımazdı. Sassız, sözsüz, düğünsüz, derneksiz bir ölü hayatı geçiriyorlardı. Bol bol evlenmekten ve sık sık doğurmaktan başka ömürlerinin tadı, acısı yoktu. Kadınlarında ne oynaklık, erkeklerinde ne bir haşarılık. Kaçma, kaçırma gibi olaylara tek tük rastlanırdı. Ahlaksızca olgularda binde bir görülürdü. İşliği merkezinde bitip tükenmez uygunsuzluklara sebep olan yatık emini, huyunu düzeltmek için bu donuk kasabaya gönderilmişti. Jandarma kumandanı kapının önünde sesler duyunca tavrını büsbütün ağırlaştırdı. İçeri arkasında rengi atmış siyah bol çarşaf, yazma peçesi inik, elleri pelerinin altında saklı, ufak tefek, sıkılgan ve korkak bir kadın girdi. Hemen oracıkta eşin yanında durdu. Teğmen bunu beklemiyordu. O sanıyordu ki İstanbul sokaklarında bazen rast geldiği gibi sigarası parmaklarında, aldıkları yüzünde, peçesi açık, dişleri çürük, yürüyüşü kıvrımlı, tıknaz bir kadın girecek. Yayvan yayvan hemen konuşmaya başlayarak sonunda jandarmalarla tutturulup dışarı attırılacaktı. Karşılıklı duruyorlardı. Teğmen bekleyip hazırlandığının çıkmamasından büsbütün durgunlaşıp kızardı. Neden sonra okur gibi yaptığı kağıda başını eğerek sordu. Emine sen misin? Yatık Emine. Öbürü hiç cevap vermedi. Kımıldamıyordu bile. Sıkı sıkı yüzüne çekip çetesinin altından iğnelemiş olduğu, üzeri mor ve beyaz dağlı yazma peçesinin arkasında gözlerinin canlılığı, dikkatli dikkatli baktı, fark olunuyor. Bu gergin tüybendin bastırdığı burnunun ucu da beyaz, toparlak bir benekte yüzünün tam ortasında göze çarpıyordu. Sabri şimdi yan gözle onu inceliyor, o kadar kapalı, şekilsizdi ki insana ne iğrenme ne beğenme hiçbir duygu vermiyordu. Ökçeleri çarpık, uçları kalkık, yamru yumru ayakkabıları toz içindeydi. Çarşafının kumaşı da yer yer akmış ve buruşmuştu. Söylesene be, sen misin? Kadın biraz kımıldadı, sonra o vücuttan çıktığına inanılmayacak kadar boğuk, kalın bir yaşlı ve şişman dehli kadın sesiyle. Benim dedi. Adım Emine. Babamın adı Abdullah, anamınki Hürmüz. 320'de 1904 doğmuşum. Rumi hesap Hamidiyem'di. İkinci Abdülhamit çağında yapılan nüfus kaydı öyle kayıtlıymış. Kağıdımı yanık Emine yazmışlar ama o yanlış. Bana yatık Emine derler. Karakollarda, mahkemelerde tekrar ede ede öğrenmiş, ezberlemiş olduğu bu sözleri bir bir arkasından kayıtsızca söylüyordu. Teğmen sözünü keserek, bana bak dedi, yatık Emine misin, yanık Emine mi? Her ne herziysen, bana onun gereği yok. Burası Ankara değil, aklını başına al, uslu uslu otur. Ufak bir uygunsuzluğunu duyarsam seni karakola çeker, eşek sudan gelinceye kadar döverim, kemiklerin kırılır, anladın mı? Şimdi marş. Kadın hiç cevap vermedi. Ezile büzüle sıska bir yavru köpek gibi duvara, kapının pervazına sürünerek dışarı çıktı. İyi mal olsa buraya gönderirler miydi? Kavruk murdarın biri. Çavuşu çağırdı. Alın onu. Kadınlar hapishanesine misafir edin emrini verdi. Kılıcını taktı. Avluya yürüdü. Emine orada etrafını alan yalışık jandarma halkası ortasında sırtını duvara verip çömelmiş, peçesini açmış, hararetli hararetli konuşuyor. Taşlar ayaklarımı daladı. Bu ne cehennemin bucağı yermiş diye yaygın bir tavırla yolda çektiği sıkıntıları anlatıyordu. 2. Kasabada kimse yatık Emine'ye ev vermek istemiyor, hiçbir mahalle onu almaya katlanamıyordu. Memlekette içten içe kaynayan bir hiddet, bir hoşnutsuzluk vardı. Kahvelerde toplanan erkekler, çeşme başlarında biriken kadınlar hep bu işi konuşuyorlar. Hele hükümetin ettiğine bak, kötü karıları gönderecek bizim memlekete mi bulmuşlar diye söyleniyorlardı. Valiliğin bu kirli hediyesi onurlarına dokunmuştu. Hatta halkın sıkıştırması üzerine belediye üyeleri kaymakamın yanına çıkıp şikayet bile etmişlerdi. Fakat aldıkları cevap sertti. Madem ki valiliğin emriyle gelmişti, geri çevrilmesine olanak yoktu. Hem bu memleketler için bir şerefti. Vali burasının ne kadar ahlaklı bir kasaba olduğunu bildiğinden huyunu düzeltsin diye onu göndermişti. Hiç şüphe yoktu ki günah yoluna sapan bu kadın memleketlerinde ahlakını değiştirecek doğru yolu bulacaktı. Bunun hayrı sevabı onlaraydı. 40 yıl kötü, bir gün tövbekar. Bu açıklama eşrafı pek de kandıramadı. Fakat daha çok zorlamaya çekinmişlerdi. Hele bir zaman bekleyelim kararı ile dağıldılar. Halk hala sert, acımasız davranıyordu. Kaymakam yatık emininin kadınlar hapishanesinde usul dışı uzun süre kalmasından ürküyor, jandarmaya ille eve çıkarmalı diyordu. Bir gün Emine'yi kanlar içinde hapishanenin avlusunda yatar buldular. Emine oradan memnundu. Dostunu baltalayan bir yörük karısıyla komşusunun sandığından beşi bir yerdeler aşıran bir göçmen kadın arasında küffetsiz, zahmetsiz yaşıyor, başını dinliyor, yorgunluğunu alıyordu. Ama bir gün hapishane bahçesindeki ağaçta dutlar oldu. Yarı ham yarı olmuş silkinip yere düşenlerin beraberce yenmesine önce ses çıkarmadılar. Fakat yemişler pişip tatlılaşınca iş değişti. Hapse girmeye hakkı olmadığı halde aralarına sokulup kısmetlerini yiyen bu kadın da kimdi? İki mahpus baş başa verip konuştuktan sonra hiç yoktan bir kavga çıkardılar, Emine'yi iyi bir dövdüler. Olayı haber alan kaymakam Teğmen'i çağırttı. Hasba orada rahat durmamış. Bir gün yörük karısı kızıp gırtlağından sıkarsa neden hapishanede duruyordu diye bizi sorumlu tutarlar. Bugün çıkacak, anlaşıldı mı? Emrini verdi. Emine sokak ortasında kaldı. Nerede yatıracaklardı? Sonunda kalem odacılarından bir ihtiyar evinde alıkoymaya razı oldu. Kasaba kadınları bunu haber alınca öbek öbek yollara düzülüp seyre odacının evine geliyorlardı. Orak biçmek için kasaba dolayında çadır kuran çingene kadınları bile kulaktan kulağa işi duymuşlar, onlar da toplanarak odacının evine misafir gelmişlerdi. Ev dolup dolup başalıyor, bir düğüne gelir gibi feracelerine ince, boyunlarına beşi bir yerde takmış, yüzlerine düzgünler sürmüş iri kuvvetli ve bu yeni dişiye karşı kıskanç kadınlar arasında yatık Emine, şakağındaki taze yarası, sol ayağına topallık veren beresiyle dolaşıyor, kovulmamak, dışarı atılmamak için her şeye razı, kendini seyrettiriyordu. Kadınlar ona baktıkça şaşırıyorlardı. Ankara'da bu cılız, sıska için mi adamlar birbirini vurmuş, kocalar karılarını boşamış, kasaba karma karışık olmuştu. Anlamlı anlamlı birbirlerine işaretler yaparak göz kaş süzerek Emine'ye uzun uzun bakıyorlar, fiskos gülüşüyorlardı. Erkeklerde merak daha çoktu. Acep ne biçim karıymış ki bu? Diye toplaştıkları dere boyunda konuşurlar, fakat evlerinde sormaya cesaret edemeyerek kafalarında Emine'yi büyütürlerdi. İşe gidip jandarmalardan soruşturmaya kadar vardıran daha meraklıları ise, kor gibi sıcak ama bir sıkımlık canavardan başka daha ayrıntılı cevap alamamışlardı. Emine zayıf, çelimsiz bir kadındı fakat çirkin değildi. Duru beyaz, ufacık yüzü üstünde birbirine uygun, insanı şaşırtacak kadar kara, kapkara ve parıl parıl iki gözü vardı. İnsan gözünden çok bunlar, kafese konmuş vahşi, yırtıcı hayvanların içleri hırs ve haşinlikle dolu, gösterişli fakat yılgın, ürkek gözlerine benziyordu. Bu gözlerin en önemli özelliği dişiliğiydi. Hırsını bir türlü yenemeyen, bir türlü cinselliği bastırılamayan bir kısrak bakışıyla erkekleri süzerken insanın damarlarına bir ılık duygu yayardı. Bu etkiyi kendinde duymayan yoktu. Serseri müşterilerinden sık sık işinin düştüğü komiserlere, jandarma subaylarına ve hatta mutasarrıf, kaymakam ile vali arası idare amiri, valilere kadar kimin karşısına çıkarsa peçesini kaldırınca gözlerinin izini bırakır, birkaç gün ara sıra kendini düşündürür, hatırlatırdı. O harap, hasta, güçsüz vücudunun üstünde bu gözler ne kadar sağlam, ne kadar sağlıklı ve güçlü dururdu. İnsan onların böyle bir kadına nasip oluşuna acır, bayıltıcı olması gereken keyiften ancak bir takım serserinin tattığına kızardı. Emine'nin dudakları da kendiliğinden fazla kırmızı, sanki boyalı gibiydi. Dudağa alık sürmesini bilmeyen bu memlekette duru beyaz yüz üzerindeki kırmızılık da çok etkili oluyordu. Sonra onun endamsız, zayıf vücudunda ısınmış bir tuğla gibi çok yalın, fakat işleyici, sürekli bir sıcaklık da vardı. Özetle hangi toplumdan olsalar, köylü veya memur, bütün erkekler Emine'nin karşısında yürekleri üzerine isteğin bir kanat gibi sürünüp geçtiğini duyarlardı. Odacının karısı, şimdi memlekette ünlü, mevkiliydi. Sokaklardan geçerken her kapıdan bir kadın fırlıyor, onu lafa tutarak Emine hakkında bilgi alıyordu. İçlerinden bazıları da kocasına göz kulak olmasını, kara gözlü büyücü kadına görünmemesini söylüyorlardı. Bu öğütlerin etkisinde kalan kadın artık gelip giden misafirlerin şerefinden, Emine'nin gördüğü işlerden de vazgeçmeye razı oluyordu. Bir gün kendisi de evde yokken hiç alışkısı olmadığı halde kocası kalemi bırakıp eve gelmişti. Bunu komşulardan haber alınca kıyamet koptu. Hırsından pencereleri açıp sokağa bağırıyor, üstünü başını parçalıyordu. Fakat öğle üzeri olduğundan erkekler işteydi, kapının önü, başına döşemesini, bir çeşit başörtüsü, şöyle iğreti örtüp evinden fırlamış kadınlar, entarilerinin etekleri yerlerde sürünen çocuklarla doldu. Bir aralık kadınlar hep bir ağızdan, hele at dışarı, at dışarı diye bağırdılar. İçeri girenler oldu, biraz sonra Emine'nin bohça gibi dışarı fırlatıldığı görüldü. O hiç ses çıkarmıyor, elleriyle başını esirgemeye çalışarak yerde yatıyordu. Öbürleri sanki bu sessiz, hareketsiz vücut onları ısırıyor, sokuyormuş gibi korka korka haykırışarak, ara vermeden nalınlı ayaklarıyla vuruşturuyorlardı. Bereket hükümet konağı uzak değildi. Haber aldılar, gelip Emine'yi kaldırdılar. Nereye götüreceklerdi? Hapishanede ölmesine razı olmayan kaymakam şimdi, geberseydi de kurtulsaydık diyordu. Sonunda hastaneyi uygun buldular. Bu karar verilinceye kadar Emine, eczahanenin kapısı önünde peçesi inik, inliğe inliğe 8 saat beklemişti. İhtiyar Rum eczacı yaralarını yıkayıp sarmıştı. İlaç parasını nereden alacaktı? Belediyenin vereceği kuşkuluydu. Hapishanenin çoktan ödeneği bittiğinden zaten artık ölüm halindeki mahpuslara bile ilaç verilemiyordu. Sonunda akşama doğru elinde pusulasıyla bir jandarma geldi, kımıldamaya gücü olmayan Emine'yi ite söve önüne kattı, şehrin dışındaki hastaneye götürdü. Yolda iki defa düşmüş fakat jandarmanın akıl almaz bir ahlaksızlıkla şurasına burasına attığı çizmelerin tekmeleri altında, kamçı zoruyla kalkan bir cılız at gibi burnundan korkunç sesler çıkarıp soluyarak kendini toparlayabilmişti. Daha 2 saat önce içinde ölü yatan temizlenmemiş bir yatağa onu soktular. Bayıldı kaldı. İşte bunun için böyle her zora katlanıp ne yapılsa sızıltısız boyun eğdiğinden Emine'yi yatık Emine derlerdi. 3. Hükümet memurlarınca gelenekti. Akşamüstü kalemden çıkanlar eczanede toplaşırlar. Memleket ve işleri üzerine sonu gelmez dedikodular yaparlardı. Kaymakamın yolsuz davranışları, özel hayatı hep burada konuşulur, kasabanın olup biten işleri hep burada öğrenilirdi. Rum eczacı biri kırmızı, diğeri mor boyalı ve şiş karınlı iki cam kavanoz arasında yarı gizlenerek gözlüklerinin ardında dikkat kesilen gözleriyle bu konuşmaları dinler, sigara yakmak isteyenlere kibrit yetiştirir, kendi eliyle yaptığı zencefil liköründen ara sıra ikramlarda bulunurdu. Ama memlekette her türlü fenalıkların artmasını beklediği halde söze karışmaz, ufak bir fikir yürütmez, pek zorda kaldığı zamanda sade, çok sasti bu ise derdi. Bu cümle her yeni habere, her yeni dedikoduya yaraşır ve ona hiçbir sorumluluk getirmezdi. Gene böyle bir akşam kasaba kodomanları eczaneye toplaşmışlardı. 2 ay evvel izinli gittiği il merkezinden yeni dönen tapu memuru bir aralık sordu. Ayol dedi, buraya bir kadın göndermişler. Emine mi Ayşe mi ne? Merkez komiseri Hacı Bekir Efendi bana, git de gözü onda gör, adamın yüreğini gıcıklıyor dedi. Doğru mu? Jandarma subayı hastane memuruna döndü. Sahi ne oldu Emine, hala yatıyor mu diye sordu. Hastane idare memuru sürmeli gözlü, yanık yüzlü, Urfalı bir kırklık adam hafifçe kızardı. Sonra Arap şivesine uygun sıcak bir sesle. Yok, kalktı. Fakat hastanede. Hademe kadın çocuk düşürdü de onun işlerine bakıyor dedi. Eczanede herkes birdenbire kuşku ve duraksama dolu bir ağır suskunluğa daldı. Acaba hastane memuru yatık Emine'ye mi tutulmuştu? Kafir Urfalı, daha yeni de evlenmişti fakat ona bir karı 5 karı yetişir mi? Dal sabirinin yüreği adeta burkuldu. Sıcağı faydalıdır, hararet keser diye eczacının uzattığı zencefil likörünü bir hamlede yutup kalktı. Kılıcını daha çalımla, sanki gözdağı verirmiş gibi şakırdatarak askerce selam verdi çıktı. Bir şey canı sıkıldığı zaman o böyle yapar, selamını askerce verir, kılıcını şakırdatırdı. Eczanede kalanlar bir süre daha sustular, sonra tapu memuru, çift çubuk sahibi kimseyi takmaz bir yerli. Ne oldu bu tüy size? Canı sıkıldı. Hele hastaneci söyle bakalım, Emine'ye takılıyor musun? Çocuğu şüphelendirdin, diye alay etti. Urfalı, yok a canım, benim o tarafa uğradığım yok. Gardiyan Gürcü Server ilgili. İkisini de atacağım ya, bir yakalarsam, dedi. Dal Sabri o hiddette çarşı boyunu geçti, çevresine bakmıyor, bir olaya yetişir gibi acele acele yürüyordu. Yolda rast gelenlerin selamını bile görmezliğe geliyordu. Burada jandarma subayı olsun da daha bir defa Ankara'da şöhret salmış olan o gözleri görmesin. Hay aptal hay, işte hastane memuru işini yoluna bile koymuştu. Hem bana haber vermeden danışmadan nasıl oluyor da jandarmanın gözetimi altında bulunan bir kadını iyileştiği halde hastanede alıkoyuyordu. Yarın kaymakama müzekkere, bir iş hakkında üste sunulan yazı verecekti. Önlerinde ev boyunda gübre yığılı, bahçelerini çit yerine ölmüş hayvan kemikleri örtülü dış mahallelere gelmişti. Hazır hastanede şuradaydı. Bir kere uğrası araştırma yapsa fena olmazdı. Fakat ilk önce erkekler tarafına girdi. Laf yaparlar diye korkmuştu. Şöyle çabuk çabuk odalara baktı. Havasız, kirli yerlerdi. Batmaya başlayan güneşin ışıkları sık demir parmaklıkta küçük pencerelerden içeri giremediğinden her yönü loşluk bürümüştü. Avlu biraz asit fenik, biraz da abdesthane ve çirkef kokuyordu. Hava değişimine gelen askerlerden ölen çoktu. Delik tıkandığından teneşlerin sabunlu suları etrafa taşıyor, her zaman yenisi döküldüğünden batak bu kızgın güneş altında bile kurumuyordu. Sabri karşısında ellerini göğüslerine kapayıp bir çeşit divan duran hasta bakıcılara açın, süpürün, yıkayın diye emirler verdikten sonra bahçe içindeki tel kapıdan öbür tarafa geçti, merdivenleri çıktı. Sofada çarşafının pelerinini omuzlarına atıp başına beyaz bir tülbent örtmüş, yüzü açık bir kadın vardı. İskemleye oturmuş hareketsiz duruyordu. Ayağı bile kalkmadı. Acaba Sabri'nin çizme seslerini duymamış mıydı? Yoksa uyuyor muydu? Evet, uyuyordu. Ağzı biraz çarpılmış, gözünün biri yarı açık, rahat bir solumayla derin derin uyuyordu. Kapıdan giren kızıl bir aydınlık altında hiç de fena görünmüyordu. Yüzü ne kadar beyaz ve dudakları ne kadar kırmızıydı. Hasbe burada bile muhakkak düzgününü sürüyor, allığını unutmuyordu. Sabri'nin üzerine dikilip kalan bakışları altında Emine uyandı, hemen ayağa kalktı. Gözleri şaşkınlıkla, korkaklıkla doluydu. Kendisini çarşaflı sanarak elini hemen peçesine attı fakat hatırlayarak tülbendin ucunu çekti, ağzının üstüne kapattı. Sabri dik, ürkütücü bir sesle, ''Başka kimse yok mu burada?'' diye sordu. Emine'ye nedense doğrudan doğruya bakamıyor ve bunu sorarken içeriye boş bir koridora sesleniyordu. Öbürü kalın boğuk sesle anlattı. Hanife kadın hastalandı. Şimdi o gelinceye kadar işlerini ben yapıyorum. Çamaşır yıkadım da yorulmuşum. Şöyle içim geçmiş. Sabri etrafın sessizliğinden, binanın loşluğundan cesaret aldı. Birden başını çevirip gözlerini Emine'nin ta gözlerine dikerek ''Nasıl, artık iyileştin mi?'' dedi. Bu cümlede, bu seste istemeyerek fazla bir acıma, bir samimiyet vardı. Hemen değiştirdi. ''Bir dayak daha yersen geberirsin ha!'' diye ilave etti. Temin'in yüreğinden geçen bu yufkalık Emine'nin gözünden kaçmamıştı. Tecrübelerinin bilgisiyle şimdi karşısındaki şu ince, güzel delikanlının kendisine istemeye istemeye sokulduğunu, sokulmaya mecbur kaldığını anlamıştı. Yüzünün gül destesi gibi ne de dalga dalga renkleri vardı. Ya boyu posu? Emine istekli aç gözleriyle şimdi korkusuzca zevk ala ala bakıyordu. Karşılıklı bakışıyorlardı. Bu iki taraf içinde sıcak, sokulgan bir bakıştı. Sabri fazla ileri gittiğini anladı, başını kapıya döndürüp ''Hastane memuru sık sık gelir mi buraya?'' diye sordu. Konuşa konuşa biri arkada uyumlu ezgin, öbürü önde hakim ve dik merdivenleri indiler. Kapının önünde Sabri döndü, etkisini duyduğu o istekli gözlere şimdi bir daha kaçamaksızca baktı, sonra hiçbir şey demeden yeni bir karar almış gibi sert çıkıp gitti. Kaymakam ertesi günü hastane memurunu çağırdı. ''Hani?'' dedi, ''Ankara'dan gelme bir kadın vardı. Jandarma dairesi ona bir ev bulmuş. Artık hastanede kalması doğru değil. Elin oynağını biz mi besleyeceğiz?'' Onu gönderin de yerine namus ehli bir başkasını kullanın. Emine'ye bu kararı bildirdikleri zaman gene huyu üzere hiç itiraz etmedi. Fakat yüreği sızlamıştı. Ömründe bu kadar hiçbir yerde rahat görmemişti. Vücudu yerlerde sürüklenmeden, hırpalanmadan Allah hızlığını veriyordu. İçinden ah o jandarma diyordu. Beni hastane memurundan kıskandı da buradan attırıyor. Ona buldukları ev, kasabanın ucunda göçmenlere ayrılmış ücra mahallenin en izbe bir köşesindeydi. Bomboştu. Ne minder, ne şilte, ne perde. İçeri girdi. Komşunun kuyusundan taşma bir suya ayından kuvvet alan bodur kabaklar dizili bir bahçesi ve iki yer odası vardı. Ne yiyip ne yakacak, nasıl geçinecekti? Kenarda hasır eskileri kalmıştı, onları bahçeye bakan pencerenin önüne çekti, üstüne kıvrıldı, düşündü. Ah hastane, ne rahat ama ne rahattı. Şimdi bu saatte çorba ve ekmek dağıtılırdı. Gürcü gardiyan Server duvardan, Emine, kaseleri yakala da gel diye seslenir, sonra onun tabağına bir kepçe fazla dökerek, ye de biraz et, can tut, yüreğim gibi kavrulup gidiyorsun be kız diye takılırdı. Şimdi güneş kaybolduğundan bu çukur odaya karanlık, batan bir geminin ambarlarına su nasıl dolarsa öyle her taraftan taşkın bir halde giriyor, koyulaşıp ağırlaşıyordu. Emine rahatın tadını aldıktan sonra ilk defa şu değişiklikten, şu yoksulluktan üzüntü duymuştu. Sabri'yi hatırlayarak, ah gidinin köpeği dedi, fakat etkisinden de kendisini kurtaramayarak, amanın ne körpe çocuk diye söyleniyor, düşünüyordu. 4. Hükümet konağının yan sokaklarında bir sıra ufak dükkan vardı. Arzu Hacı ve avukat dükkanları. Küçük bir çekmecenin önüne geçip bol sigara ve çay içerek sohbet eden bu dükkancılara ara sıra köylüler uğrar, dilekçe yazdırır, dava açarlardı. Bunların çoğu toprak sahibi zengince adamlardı. Eşraf ile düşer kalkar, onlarla eş saygı görürlerdi. Saygın yaşarlardı, fakat memurluktan ayrılma arzu haciler de vardı ki kalem odalarından kovula atıla azarlarını sövüle şunun bunun işini kurtarıp 5-10 para çıkarmaya çalışırlar, bu parayı da içkiyle bitirirlerdi. Emine günlerce beklemiş, ne komşulardan ne de başvurduğu jandarma çavuşundan bir yardım görmüştü. Ne yapacaktı? Bir gün sıkıca örtündü, arzu hacilere birer birer başvurdu. İtibarlılara derhal bu yabancı ve çarşaflı kadının kim olduğunu seziyorlardı ve mevkilerinin şerefini korumak için dağla kırdı söylemesine meydan vermeden başka dükkana, bizim vaktimiz dar bahanesiyle başlarından savuyorlardı. Öbürleri ise halk nazarında kirlenip söylenmekten, müşteri kaçırmaktan korkarak fayda etmez kadın, pul parasına yazık nasihatiyle atlatıyorlardı. O böyle bir cevap alınca hiç sızlanmadan, kızmadan dükkandan çıkıyor, sabırla öbürüne dalıyordu. Sonunda birisi, 3 kuruş pul parası, 10 para kağıt, bir çeyrekte yazma hakkı, hadi çıkar, ben sana dokunaklı bir dilekçe yazı vereyim dedi. Bu, reji kantarcılığından kovulmuş, serseri ve yarı deli bir adamdı. Emine göğsünün altından çıkardığı rutubetli bir meşin çantanın orta gözünü açtı, hesapladı. 40 para çıkışmıyordu. Öbürü dayatıyordu. Başka türlü yazamazdı. Canı isterse. Hem onun yazacağı çok etkili, acıklı olurdu. Kesinlikle istediğini yaparlardı. Kadın iri derin gözlerini karşısındaki bu göğsü açık, bıyıkları dağınık kaba herife dikmiş. Ne etsek ki? Vallahi yok. Olsaydı saklar mıydım ayol diye söyleniyordu. Dükkanda yalnızdılar. Sokak öğle güneşinin altında tenhalaşmış, gübrelere eşen serçelerle ara sıra haykıran horozlardan başka meydanda canlı kalmamıştı. Erkek düşünüyor, Emine de merhumbeti getiririm diye sürekli anlatıyordu. 4 gündür sıcak yemek yemedim. Günah değil mi? Beni buraya gönderdiler, açlıktan ölsün demediler ha. Ankara'da hiç olmazsa karnım doyardı. Gözlerim kararıyor. Bir aralık arzu ağacı düşündü, hadi git pul getir dedi. Sonra tuttu, uzun bir dilekçe yazdı. Emine kalan parayı vermek istiyordu, öteki almıyordu. Sen de kalsın, kebap ye, diyordu. İki serseri acıma duygusuyla birbirlerine ne kadar yaklaşmışlardı. Emine çıkmakta acele etmedi. Tahta kanepenin bir kenarına ilişti, arzu ağacı da mürekkebin kurumasını bekledi. Konuşuyorlardı. Kadın, bu memleketten misin diye sordu. Öbürü Rumeli'den geldiğini, 400 kuruş aylıkla rejide çalışıp giderken kafasına bir sızı yapıştığını, şimdi işte gördüğü gibi arzu hacilikle geçindiğini anlattı. Hükümet konağını işaret ederek, bunlar da akıllıca iş arama, seni sürerler, nasıl geçineceğini düşünmezler, açlık bu, ne yapacaksın, gene önüne gelenle düşüp kalkacaksın, yarın hadi yeni bir olay, buradan da bilmem nereye, oradan da başka bir cehennemin bucağına diye söyleniyordu. Sonunda hele götür bakalım şu kağıdı ne buyuracaklar cümlesiyle bir türlü kalkıp gitmeye istek göstermeyen Emine'yi harekete getirdi. Kağıt yeniden ilgi yönünden jandarmaya havale edilmişti. Emine'nin kapıdan içeri girdiğini görünce daha Sabri, gene ne var? Artık her iş bitti, yatık emineyle uğraşacağız diye haykırdı. Dilekçeyi okuduktan sonra büsbütün kızdı. Ne o dedi, hastane hoşuna mı gittiydi? Ye iç, keyfini de getir âlâ. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bir daha hükümet tarafına ayağını attığını duyarsam karakola tıkarım. Çamaşıra git, hizmetçilik et, çorap ör, dikiş dik, geçin. Anlaşıldı mı? Yallah. Sabri yeni konu hoşlandığı Emine'ye için için kızgındı. Gözlerini unutamıyordu. Fakat o kadar seviyesi düşük bayağı bir kadındı ki elini sürebilmesine imkan yoktu. İşte bu imkansızlık onu böyle kötü ve kıskanç ediyordu. Emine çıktı. 5-6 senelik sokak orospusu ömründe ne acı zamanlar geçirmişti. İşte bu da onlardan biriydi. Bu da elbette geçecekti. Fırına uğradı, kocaman has bir pide aldı. Kalan paranın yarısını peynire, yarısını da karpuza verdi. Yolunun üstünde bir bostan vardı. Sulak serin gölge bir yer seçip oturdu. İştaha ile karnını doyurdu. Henüz yemeğini bitirmişti arkadan biri. "Ne o Emine, gezmeye mi çıktın kız?" diye seslendi. Bu hastanedeki Gürcü Server'di. Meşe gibi sağlam, gürbüz bir delikanlı. Hiç çekinmeden gelip setin üstüne Emine'nin yanına oturdu. O ne şehirler görmüş ne maceralar geçirmiş yiğit bir adamdı. Bu memlekette zevksizlikten bunalmıştı. Kaçıp başka bir tarafa gidecekti ama askerliğini bitirememişti. Emine dedi ki, bizi görürler, laf olur. Server, öyleyse gel, Nahşuracık'ta kireç ocağı var. Siper yer, rahat rahat konuşuruz. Kalkıp yürüdüler. Gerçekten orası hem izbe hem de serindi. Server bir sigara da Emine'ye sardı. Dumanları savura savura sıcaktan bunalmış bir dua ortasında akşama hatta geceye kadar konuşup kaldılar. 5. Ertesi gün Gürcü Server Ermeni kuyumcuya uğradı. O güne yetişmek üzere savatlı bir bilezik ısmarladı. Sonra çarşıya dükkan dükkan dolaştı. Pembe papatyalı, kocaman dallı ince bir kumaştan 9 endaze. Endaze 65 santimlik uzunluk ölçüsü. Entarilik, orada fistanlık derlerdi, birkaç gaz boyaması aldı, biraz da yiyecek içecek düzdü. Bunların hepsini iki çıkın yaparak akşam karanlığında Emine'nin evine götürdü. Kapıyı çaldığı vakit Emine çoktan uyumuştu. Bir türlü duyuramıyordu. Geri dönecek değildi ya, elini aralıklardan sokarak mandalı çevirdi, açtı, bahçeye girdi. Cama önce fiskeyle vurdu, işittiremedi, sonra parmaklarının tersiyle sert sert bir darbuka gibi öttürdü. Emine, o kim, ne istersin diye soruyordu. Bir iki, benim Server, al şunları diyordu. Fakat kadın başka adamlar tarafından sık sık uyandırılmaya alışık olduğundan ve kafasında birbirine karışmış birçok erkek isimleri dolaştığından birden gelinin kim olduğunu ve nerede bulunduğunu hatırlayamıyor, hala Server'i tanıyamıyordu. Nihayet anladı. Kapıyı açmaya cesaret edemeyerek pencereyi sürdü. Dışarıda çok yıldızlı bir gecenin, yüksek dağ gecelerinin durgun, huzurlu aydınlığı vardı. Odanın ve uykunun karanlığından çıkan Emine'ye bahçe sanki sabah halıcısı içinde gittikçe açılır gibi göründü, gittikçe kıyıyı, köşeyi, Server'in yüzünü daha iyi seçiyordu. Orada komşuları duyurmamak için fısıl fısıl konuşmaya başladılar. Ne Server içeri girmek isteği gösteriyor, ne de öbürü gelmesini teklif ediyordu. Çıkınlar pencereden uzanınca Emine şaşakaldı, sevinçli bir sesle. ''Neye masraf ettin a kız?'' diye seslendi. O böyle sevindiği zaman erkeklere de tıpkı kadınlarla konuşur gibi ''a kız'' diye seslenirdi. Memnun koruyucu tavırla ''Paranı tüketmişsin sen, neler var bunların içinde?'' diye hem fazla masrafa taraftar olmadığını anlatıyor hem de çok memnun olduğunu, meraktan çatladığını gösteriyordu. Server ''Kaç kuruşluk iş ki? Ye kuşan!'' diye cevap veriyordu. Pencereden içeriye yıldızlı gecenin keskin soğuğu doluyordu. Bir aralık söz bitti, gökteki yıldızlar gibi bunların da gözleri karanlığın içinde keskin bir aydınlıkla parıldaşıyor, birbirlerinden alma ışıkla yanıyordu. İkisi de düşüncelerinden geçenlere dalmış öyle sessiz duruyorlar, bekliyorlardı. Server omuzlarını oynatarak ayaz yapıyor be diye söylendi. Emine bu fırsatın üzerine bir kedi gibi atılarak gir içeri, kendini soğuklatırsın diye cevap verdi. Sanki soğuk birden yıldırım hızıyla Server'in üzerine düşecek ve onu yakacakmış gibi telaş ederek hemen koştu, iç kapının sürmesini çekti. Şimdi Emine'nin sıcak nefesleriyle sanki ılıklaşmış olan odada kapalı, güvenilir bir yerdeydiler. Lamba yoktu ki yaksın. Server bir kibrit çaktı fakat etrafına odaya değil karşısındaki kadına, daha doğrusu kadının derin kara gözlerine baktı. Sonra birden tekrar karanlığa, daha koyu, daha kapanık bir karanlığa gömüldüler. Gecenin sesleri büyülten durgunluğu içinde pencerenin yavaşçacık indiği duyuldu. Server Emine'ye iyi bakıyordu. Tütün kaçakçılığıyla hastane mutfağından payına düşen kârı hep ona sarf ediyor, şurada burada ne bulursa hemen çıkın yapıp gece bir yavrulu köpek gibi duvarlara sürüne sürüne görünüşte miskin ve korkak fakat için için azılı ve hücuma hazır hep ona taşıyordu. Tereke ve mezatlardan minder şilte gibi çanak çömlek gibi ev eşyası da almıştı. Şimdi oda döşeli, pencere perdeliydi. Ocakta ateş, duvarda lamba vardı. Emine ne kadar rahattı. Bohçasını hazırlayıp sık sık hamama gidiyor, bir kocak alıp sabunla yıkandığını, fil dişi tarakla tarandığını gören kadınları kıskandırıyordu. Ona server hamamdan başka dışarıya çıkmasını yasaklamıştı. Bütün gün yapayalnız canı sıkılıyordu ama katlanmaktan başka çare bulamıyordu. Fakat eve gelip gitmesini açığa vuran servere düşmanlar türemişti. Komşu Tatarlar kendi soylarından olmayan bu iki uslu insanla pek ilgilenmiyorlardı ama ara sırada elinde dolu sepet ve mendil ile Gürcü uşağının içeri girdiğini gördükçe alınıyorlardı. Bereket güz mevsimi gelmişti. Kasaba kışlık hazırlığı ile uğraşıyordu. Bu sırada hastanedeki çavuş bir gece server çekilip gittikten sonra yüreğindeki kıskançlığın arttığını duydu, yanındaki arkadaşına açıldı. "Hele ettiğine bak Gürcü'nün, bizi çağırsa ya" diye söylendi. O gün kasabadan gelirken yan sokaktaki hamamdan dönen Emine'ye rastlamıştı. Salına salına oynak oynak gidiyormuş, onu tanımış ama aldırmamış. Öbürü çavuşun hoşuna gitsin diye kızar görünüyor. İndireydin kafasına kasa turayı diyordu. Böyle saatlerce söyleştiler. Sonra bölük yazıcısına işe haber vermek kararı ile yattılar. Ertesi gün server köprü nöbetçisiyle iki günlük uzağa atıldı. Emine'yi görmesine bile meydan vermemişlerdi. Olayı haber alan Dağ Sabri, "Kahbe, bize de göz yumdurttu be, hele bir payını vereyim" diye bağırmış, Emine'yi çağırtmıştı. İki jandarmaya tutturup kılıcının kabzasıyla onu bir iyi döverken, "Geldiğin gün sana usta otur, yoksa kemiklerini kırarım dedimdi, al işte" diye söyleniyordu. Her vuruşta biraz daha sakinleşiyor, yatamadığı bu kadını dövmekten tad alıyordu. Sızıltısız, sessiz dayağı yedikten sonra Emine'yi bıraktılar, doğru Arzu Hacı'ya gitti. Onu kendisine candan bir ahbap sayıyor, o günkü dostluğunu unutamıyordu. Kollarını bacaklarını acele acele açarak berilerini gösterdi. "Bak bana ne etti o oğlan" dedi. Fakat memnun gibiydi, sesinde keder yoktu. Sanki kendisine eziyet ettiği halde elinde olmayarak hoşlandığı bu güzel delikanlıdan dayak yemek ona tatlı gelmiş, sinirlerini yatıştırmıştı. Bunu yarı yarıya fark eden öbürü filozof tavrıyla "Onlar öyledir, adamın posasını çıkarırlar" dedi. Emine iyiliğini gördüğü bu adamı mükafatsız, karşılıksız bırakmaya razı değildi. Çantasından iki çeyrek çıkardı, el açıklığı, sevecenliği üzerindeydi. "Al borcunu, yarın ahirette Allah benden sorar" dedi. Arzu Ağacı hala inat ediyordu. "Geç kız var işine, ben para mara istemem" diye söyleniyor, gözlerini yumuyordu. Kadın dayağın tadından sanki çımarmıştı. Donuk yüzü pembeleşmiş, o her zamanki kıpkırmızı dudakları ise tersine uçuk bir renk almıştı. Gözlerinin siyahlığı şimdi yorgun, dumanlı fakat ateşliydi. Yarı sarhoş gibiydi. Arzu Hacı'ya "Alıver be kız" diye ısrar ediyor, ara sırada kendi kendine söylenir gibi. "Hay gidinin oğlanı, bedenimi bere etti" diyordu. Bunu söylerken sanki tatlı bir şeyden söz eder gibi süzülüyor, yutkunuyordu. Çoktandır erkek dayağı yememişti. Onu şimdi çok tatlı bulmuştu. Arzu Hacı birden kızdı. İkinciden çıkanlardan 3-4 kişi durmuş, yazıhanenin cam mekanından bunları seyrediyordu. Maskara olacaktı. Bu ne belalı karıydı, yerinden fırladı. Onun böyle birdenbire tutan delilikleri vardı. Emine'yi yakaladı, kapının önüne götürdü, omuzlarından tuttu. Sonra bacağını olanca kuvvetiyle kaldırıp nişanlayarak ta arkasına bir tekme vurdu. Bu durum sözü kahveleri düşürdü. Gürcü server işinden haber alan yerlilerin ayak takımı bir zamandır geceleri Emine'nin evi önünde dolaşmaya adet etmişlerdi. Hatta güpegündüz iki delikanlının kapıyı zorlayıp içeri girdiklerini ileri sürenler vardı. Dendiğine göre dadananlar yalnız bunlar da değildi. O Urfalı memur da ara sıra uğruyordu. Halbuki hiçbir şeyden Emine'nin haberi yoktu, hepsi yalandı. İşin doğrusu bir gün kendisi yokken Tatar karıları eve girmişler, buldukları eşyayı minderlere kadar aşırmış taşımışlardı. Kimse şikayet dinlemiyordu. Hangi eşya be? Sende mal ne arar? Jandarmanın önünde kolunu sallaya sallaya geldiğini daha unutmadık diyorlardı. Emine Sabri'nin yanına girmek istedi fakat devre çıktığını haber aldı. Evi soyulduğu zaman yarı kaderlenmişti. Fakat bu fırsatta jandarma teğmeninin yanına gireceğini düşünmüş, sevinmişti. Şimdi bu ümidin boşa çıktığını anlayınca birden üzüntüye kapıldı. Kuru tahtada kaldım. Fil dişi tarağı da aşırmışlar. Asıl buna canım yandı diye tutup jandarmalara bir müddet derdini döktü. Hiç acımayarak hatta alay ederek dinliyorlardı. Sonunda kalemlerin boşalmaya başladığını, memurların birer birer çıktığını görünce korktular, Emine'yi kovdular. Boş evde sıkıntılı bir gece geçirdi. Ara sıra bir teselli gibi, teğmen gelince çıkar anlatırım, isterse beni gene dövsün diye söyleniyordu. Fakat teğmen bir türlü gelmiyor, Emine de bu sefer büsbütün aç, çıplak, fırınlar bakkallar önünde çarşıyı kovula sövele dolaşıyor, bazen de bostanlarda kırlarda yatıp kalkıyordu. Ara sıra sataşanlar oluyordu. Açlıktan gözleri kararan bu güçsüz bitkin kadına sadaka vereceklerini laf atıp geçişiyorlar, gülüşüyorlardı. Artık soğuklar da başlamıştı. Yağmurların ardı ağrısı kesilmiyor, bazen sol sepken kar bile düşüyordu. Mahalle aralarında dolaşan Emine fırını tüten evlerin kapısını çalıyor, ekmek dileniyordu ama ekmek yerine daha çıkmadı yahut fırına salmadık gibi ters cevaplar alıyordu. Bir gün sabahtan akşama kadar polis komiserinin kapısında bekledi. Kapı aralığından yatık Emine'nin şekli gözüne iliştikçe herif içeriden 40 gün beklesen boşuna diye haykırıyordu. Bir aralık polislerden biri yeni kaydolmuş bir delikanlı merhamete geldi, çantasını açtı, bir kuruş çıkardı. Bir kuruş koca bir ekmek demekti. Lakin nasılsa bu sadaka hazırlığı komiserin gözüne ilişti. Tutuşmuş bir hamlede gözleri dönmüş kendisini dışarı attı. Verme, verme diye bağırdı. Emine'nin uzattığı el boşta kaldı. Birinci kaset birinci yüzün sonu.